Ayrım 33.
Sayfa 321. Koşuyor, koşuyordu perişan. İdomeneo çeşmesinin oraya gelince karşıda Kaptan Mihal'in evinin orada Arap'ı gördü arkadaşlarıyla. Kapıyı kırmaya çalışıyorlardı. Üstlerine yürüdü. Yürüdü ne söz? Saldırdı. Çekilin çocuklar diye bağırdı. Çekilin yiyecek hepimizi. Geliyor atının sırtında. Kim ulan deli diye homurdandı Arap. Komşu, komşumuz. Hangi komşumuz? Ayamina işte geliyor. Herkes o yana döndü. Gözleri açılıp kapandı kelebek kanatları gibi. Ama hiçbir şeyi göremediler. İşte geliyor işte diye bağırdı bir kez daha efendina. Kaptan Mihaller'in kapısına dayandı kendinden geçmiş. Tüm gövdesiyle kapıya abanmıştı. Yapışmıştı sanki dümdüz. Gizlenmek istiyordu sanki Ayamina geçinceye dek. Gözüne ilişmesindi Aziz'in. Şimdi İdomeneo çeşmesinin orayı dönmüştü. Ayan beyandı görüntü. Tıpkı ikondaki suretine benziyordu. Güneş yanığı, kıvırcık gümüşü sakallı, siyah atının sırtında gümüş işlemeli binek takımı. İdomeneo çeşmesinin oradaki boşluk gümüşü sakallar, siyah atlar, gümüş eğer takımlarıyla dolmuştu. İşte işte göründü geliyor diye mırıldandı. Alt çenesi titriyordu. Nerede lan? Gözlerim kamaştı bakmaktan. Görmüyor musun? İşte kapkara gümüş sakallı, elinde kırmızı mızrağı. Gördü bizi, üstümüze geliyor. Birden fırladı, yapıştığı kapıdan koptu, limandan yana koşmaya başladı. Peşinden de öbür Türkler soluk soluğa. Onlar da şimdi nal seslerini duyuyorlardı peşlerinden. Arap bir ara durup arkasına bakmıştı ki ensesinin dibinde boşlukta bir atlı. Çabuk olun çocuklar diye bağırdı. Sarı harmanisi düştü sırtından. Ama durup alacak hal kalmamıştı onda. Şimdi çırılçıplak koşuyordu. Limana soluk soluğa vardılar. Terlerini sildiler. Bir gölgeliğe sindiler. Dilleri sarkık, itler gibi soludular. Efendina yüzü koyun taşların üstüne uzanmış debeleniyordu. Uzunca süre konuşmadılar. Sonunda Arap açtı ağzını. Ucuz kurtulduk dedi. Büyük kale Türk'ün bıçağı altında böğürüyordu. Hristiyanlar ellerini havaya kaldırıp Tanrı'ya yalvarıyorlardı. Metropolit İstavros çıkarıyor, sürüsünün kıyımına dayanamıyordu artık. Tanrı yardımcımız olsun diye mırıldandı. Ayağa kalktı, el çırptı, Murçuflos göründü. Paşa'ya gideceğim dedi. Büyük üniformamı getir bana. Sokağa mı çıkacaksınız despot hazretleri dedi Murçuflos. Türkler adam kesiyor. Ben de beraber geleceğim. Tek başıma gideceğim Murçuflos. Giyinmeme yardım et. Metropolit altın yaldızlı ayin cübbesini giydi. İmparatorluk tacını pek soylu aslan başına oturttu. Sapında gümüşten kıvrık yılanlar olan ince asasını avuçladı. Murçuflos kıvançla onu seyrediyordu. Dev yapılı, yakışıklı bir adamdı Metropolit. Sakalı billurdan bir nehir, gözleri masmavi, iyilik ve şimşekler dolu. İşte tıpkısı tıpkısına tasvirini böyle yapacaktı Baba Tanrı'nın Murçuflos. Tıpkı Metropolit gibi altın renkli bulutlar giyinmiş, kıyımı durdurmak için büyük kaleye gökten inişini yapacaktı. Metropolitliğin büyük kapısını açtı. Kapının üstündeki mermer plakada şunlar yazılıydı. 1821 ayaklanmasında Türkler Girit Metropolitini bu kapıya astılar. Tanrı gani gani rahmet eyleye. Gani gani rahmet eyleye diye mırıldandı Metropolit eşiği aştı. Murçuflos'un gözleri dolu dolu olmuştu. Tanrı ve Ayamina yardımcın olsun despot hazretleri dedi. Sesi titrekti. Üzme kendini Murçuflos. Ne ilkiyim ne de sonuncusu dedi Metropolit kapının üstündeki siyah yazıları göstererek. Kilise avlusuna çıktı. Geçerken başını eğip Ayamina'yı selamladı. Paşa kapısına doğru yöneldi. Murçuflos uzaklaşan büyük ruhaniye bakıyordu. İnsanlardan kopuyor, Azrail'le boğuşmaya gidiyordu. Onu yalnız bıraktığından utandı. İşte şu an diye söylendi kendi kendine. İçinde ruh mu yoksa balon mu olduğunu göstereceksin Murçuflos. Stavrozunu çıkardı, Metropolit'i uzaktan izlemeye başladı. Büyük kale uğulduyordu. Hristiyanlar bağırıyor, uluyor, feryat ediyor. Türkler gülüyor, feryatlar, yuhalamalar yıkılan kapıların gümbürtüsüne karışıyordu. Metropolit ilerliyor, yüreği paralanıyordu. Daha ne zamana kadar Yunan milleti çarmıha gerilmeye devam edecek ey İsa? Biz de insanız. Senin gibi bir tanrı değiliz. Dayanamıyoruz. Tez gönder bize yeniden doğuşu. Büyük kale rıhtımları, mahalleleri, insanlarıyla sanki kendi varlığı, kendi gövdesiydi. Her yıkılan kapıyla, her göğsünü döven kadınla içinde bir şeyler yıkılıyor, bir şeyler parça parça oluyordu. Meydanda bir Türk kalabalığı göründü, kanlara bulanmış, sarhoş. Metropoliti altın yaldızlı giysileriyle karşılarında görünce donup kaldılar. Ulan bu canavar da neyin nesi diye söylendiler. Nereye gider ola ki? Yol verin bre gafiller bizi çiğnemeye. Metropolit doğruca ölüme gidiyordu. Gözleri acı ve şikayet doluydu. İşkence susamışlığı. İlerledikçe çevresini göremiyordu. Ne sokakları, ne insanları, ne de sağında solunda uzanan Rum dükkanlarıyla evleri. Tek bir düşünce vardı kafasında. Halkını kurtarmak için savaşırken ölmek. Tatlı bir ölüm. Ne der İncil yazarları, evangelistler, İsa acı mı çekti derler. Hayır, hayır. El çekme ve de fedakarlık dilinde, sevinç, neşe diye bağırdı içinden metropolit. Paşa konağına yaklaştıkça da adımlarını sıklaştırıyordu. Ardından Murçuflos geliyordu, sadık bir köpek gibi. Büyük çınarın yanına geldi. Serin, güçlü hışır diyordu. Gövdesi sırtlan derisi gibi benekliydi. Metropolit'in gözleri bir ara pırpır etti. Başının üstünde çınar yuvarları gibi binlerce Hristiyan'ın dalları asılı olduğunu gördü. Paşa konağı kapısında iki nizamiye askeri tüfeklerini çaprazlama kavuşturup yolunu kestiler. Murçuflos koştu hemen. Türkçe bilirdi. Askerlerle konuştu. Tüfeklerini çektiler. Metropolit'e yol verdiler. Şimdi Murçuflos önden gidiyordu. Büyük ruhaniye kapıları açıyordu. Paşa metropoliti karşısında görünce suratını astı. Pencereye dayanmış büyük kalenin feryatlarını dinliyordu. Bu temiz, bu mahmur bakışlı Anadolulu sanki vahşileşmişti. Türk'ün Rum kanına olan ve ezeli susuzluğu depreşmişti sanki içinde. Bir yandan da utanıyordu. Ne menem paşaydı ki ağaların elinden bıçaklarını çekip alamıyor, gürleyip kıyımı durdurmak yürekliliğini gösteremiyordu. Metropolit kapının eşiğinde durmuştu. Kapıyı tüm kaplamıştı. Allah'tan korkmaz mısın paşa diye bağırdı. Ne giydin öyle yaldızlı libasını gavur papazı diye karşılık verdi paşa öfkeli. Beni korkutacağını mı sandın? Allah'tan korkmaz mısın diye bağırdı yeniden metropolit. Elini kaldırıp işaret parmağıyla gökyüzünü göstererek. Dışarı çıkıp da dökülen kanı görsene. Nereye akıyor bu kan? Doğrudan doğruya senin başının üstüne. Bağırma öyle metropolit efendi. Bak karşında çınar var. Karşımda tanrı var. Korkum yok benim. Paşa pencereden ayrıldı. Bir iki gidip geldi. Sonra metropolitin karşısında durdu. Yüzüne baktı. Ona ne yapacağını bilemiyordu. Onu altın yaldızlı libası, göğsündeki haçı, imparatorluk tacı, asasıyla öylece çınarı asılı görür gibi oldu. Ama bundan vazgeçti. Gene de Rumluğun, bu küstah sözcüsünün diye geçirdi aklından, ağzını tıkamalıyım. Dinleyemem söylediklerini. Metropolite döndü. Kafamı kızdırma benim diye bağırdı. Git buradan. İyiliğini istersen git. Benim kimseden korkum yok. Metropolit bu kez Tanrı'yı bir yana bırakıp sultanı ele aldı. Peki dedi, hadi Allah'tan korkun yok diyelim. Sultandan da mı korkmazsın? Biliyorsun, sultan başına Girit'in açtığı dertlerden bıkmış usanmıştır. Huzur ister. Bunun için seni buraya atadı. Oysa zat-ı devletleriniz ne yapıyor? Kıyımı getiriyor. Kıyımsa ayaklanmayı getirir peşinden. Ayaklanma da Moskof'u. Kusura bakma paşa efendi, başını omuzlarında iyi görmüyorum ben. Paşanın ruhu buruşuverdi. O da kellesini sağlam görmüyordu omuzlarının üstünde. Ne yapmamı istiyorsun dedi telaşlı. Vakit kaybetmeden nizamiyelerini sal, trampetlerini çalsınlar, kıyım durdurulsun. Buyruklar çıkar, korkut, paşasın, ayak dire. Paşa başını elleri arasına aldı. Sanki payandalandırmak istiyordu başını. Şu şeytan götüresice adaya ayak bastığım güne lanet olsun diye gürledi sonunda. Yardım dilenircesine metropolite bakıyordu. Metropolit efendi dedi, neden öyle kapı eşiğinde durursun? Buyur içeri, buyur da konuşalım. Bu işin üstesinden nasıl geliriz? Bizim şimdi konuştuğumuz şu anda Hristiyanlar boğazlanıyor. Oturamam. Nizamiyelerine seslen, komut ver. Trampet seslerini duymadıkça buradan bir adım atmam dışarı. İblisin tekisiniz siz. Allah kahretsin. Hem iyi hem kötü. Tüm Giritliler. Konağın hayatına çıktığı bağırmaya başladı. Rütbeliler koşuşup geldiler, kılıçlarını, mahmuzlarını şakırdatarak. Metropolit kapıda ayakta içini çekti. Metropolitliğin kapısına asılmayı bana da nasip etmedi Tanrım. Layık görmedi beni bu şerefe. Ama zarar yok. Hristiyanlar kurtulsun yeter. Paşa içeri girdi, alnındaki terleri sildi. Şimdi trompetleri duyacaksın dedi. Duyar duymaz çek git. Bıktım usandım, görmek istemiyorum seni. Toprağa mı basıyorum Allah kahretsin, yoksa barut fıçısına mı oturuyorum? Kanepeye yayıldı, kehribar tesbihini aldı. Oyalanıp ferahlamak istiyordu azıcık. Ara sıra metropolite kaçamak bakışlar fırlatıyordu. Metropolit kapıda dineliyor, olduğu yeri altın yıldızına boyuyordu. Bire iblisin papazı diye geçiriyordu içinden. Amma da güzel adam ha. Hayran hayran bakıyordu metropolite. Ah o eski güzel günlerde olaydık. Moskov olmasaydı ara yerde. Allah kahretsin. Bir güzel sünnet eder, Şeyhülislam yapardım seni ben ya. Bu sıra kaptan Mihal Trasaki'ye dönmüştü. Oğlan babasının yamacına diz çökmüş, sokaktan gelen gürültüleri, Efendina'nın sesini, Arap'ın bin küfürlerini, uzaklaşan tabanların patpatlarını dinliyordu. Şimdi de sessizlik olmuştu birden. Tüm mahalleyi kaplamıştı. Yalnız arada bir İdomenea'nın konağının oradan ince uzun bir ağıt duyuluyordu. Karnın acıktı mı Trasaki dedi. Acıktı baba. Hadi git anana söyle de yemek pişirsin. Bugünlük işimiz paydos sanırım. Kuyunun korkuluğuna tüfeğini dayadı, tütün kesesini çıkarıp sigara sardı. O an uzaktaki ağıt yeniden duyuldu. Parmakları hareketsiz kaldı, dinledi. Galiba fukara İdomenea'yı öldürdüler diye düşündü. Yaşlı dadısı ağıt yakıyor. Başını salladı. Erkek mi denir ona da? Nasıl direnebilir? Ağlamaya, sızlanmaya başlamıştır. Paskalya kuzusu gibi boğazlanmıştır. Sigarayı sarmış, çakmağı çıkarıp yakmak isterken çevrede trompet sesleri duyulmuştu. Ağır ayak sesleri geliyordu dışarıdan. Kaptan Mihal ayağa kalktı, kapıyı araladı. 20 kadar nizamiye askeri tüfekleri omuzlarında devriye geziyorlardı. Önlerinden bir tellal gidiyordu bağırarak. Tehlike kalmadı, huzur, huzur ey Hristiyanlar, çıkın evlerinizden, huzur var, huzur. Hristiyanlar boğazlandıktan sonra paşa nizamiyeleri çıkarmış düzeni sağlamak için diye bağırdı kaptan Mihal, sonsuz öfkeli. Allah yok mu be, yoksa Arnavut mu o da? Ama günün birinde istese de istemese de ona da körüklü şalvar giydireceğiz. Ertesi gün paşa buyruk çıkardı. Olanlar oldu. Böyle yazılıydı alnımıza. Şimdi artık huzur. Burun kanamayacak. Kale kapıları açılacak. Kaleli Hristiyanlar köylerden gelsinler evlerine. Köylü Türkler de köylerine dönecek. Dağa çıkan çeteler de silahlarını teslim etsinler. İşlerinin başına dönsünler. Kıllarına dokunulmayacak. Sultanımız merhametlidir. Onları affedecek. Müslümanlar ve Hristiyanlar paşanın sözüne kulak verin iyiliğinizi isterseniz. Avluda koca çınar dimdik duruyor. Sabunlu ipte alesta. Türkler bıçaklarının kanını sildiler, kahvelere gittiler. Bağdaş kurup oturdular. Gözlerini yumup nargilelerini tokurdattılar. İncecik sesleriyle şarkı söyleyen körpecik, besili Türk delikanlılarını dinlediler. Hristiyanlar evlerinden dışarı uğradılar. Ölülerini topladılar. Haber salıp mezarcı Kolivas'ı köyden getirttiler. Çapalara, kazmalara davrandılar. Kolivas, Murçuflos, Kayambis, Ventuzos, Fragatos ve daha da başka merhametli kişiler, kimi Hanya kapısı dışındaki Rum mezarlığında, kimi Ayameteosina Kilisesi'nin bahçesinde, Pervola'nın orada koca koca çukurlar kazdılar. Papa Manol soluk soluğa cübbesinin kolları sıvalı, ölüleri dörder beşer bir araya topluyor, şıpın işi dualarını mırıldanıyor, göklere uğurluyor, sonra da sıradaki başka dörtlerin beşlerin dualarına başlıyordu. Tam üç gün erkekler ölü gömdüler, kadınlar kapılarının eşiklerini, odalarını silip yıkadılar, kanlardan temizlediler. Ağalar duyup da yeniden kanları kaynamasın diye alçak sesle ağıtlar yaktılar. Ağaların bakışlarından, yürüyüşlerinden, kıyımın heyecanı ve şevki daha büsbütün silinip yok olmamıştı. Dördüncü gün kaptan Mihal odasına oğlunu çağırdı. Trasaki dedi, gitme zamanı geldi artık. Paşa istediğini desin. Karamanlıdır o. Bu işlerden anlamaz. Girit bir kez ateş almaya görsün. Kolay kolay söndürülemez. Anladın mı? Anladım baba, kolay söndürülemez. Şu halde biz erkekler yarın sabah kadınları, çoluk çocuğu kale dışına çıkaracağız. Ben önde, sen de arkada. Kadınlar orta yerden gidecek. Anladın mı? Tabanca da yanımda olacak mı? Ne sandın? Silahsız mı gideceğiz? Büyük babanın oraya gideceğiz. Ver şimdi annene haber ver. Hazırlansınlar. Öğleden sonra kaptan Mihal kısrağına bindi. Lazareto kapısına yöneldi. Dul karının hanına vardı. Atından indi. Şendul'a seslendi. Dul sallana kıvıra besili çıka geldi. Kısrağımı bu akşam burada bırakıyorum. Yemini suyunu verirsin bir güzel. Sonra bana 3 eşek bulacaksın. Gidiyor musun dedi dul kadın yavaş yavaş. Gösterişli gömleğinin düğmelerini ilikleyerek. Kıyım sona ermedi mi? Daha yeni başlıyor diye karşılık verdi kaptan. Eğlenmeden dönüp büyük kaleye yöneldi yaya. Hızlı hızlı yürüyordu. Kale kapıları kapanıp da dışarıda kalmaktan korkuyordu. Yazın ortalarıydı. Sıcak bir lodos esiyordu. Şoseden kalkan toz bulutları adamın gözlerini kör ediyordu. Kaptan Mihal başını denizden yana çeviriyordu serinlemek için. Karşıdaki ıssız Diye adasına bakıyordu. Kupkuruydu, pespembe. Denizin yüzüne kamburunu çıkarmış yüzen koskoca bir deniz kaplumbağasına benziyordu. Bir gün canı sıkılmıştı. Tek başına bir sandala atlamış, yelken açmış, bu ıssız adaya gidip kayalık Panaya limanına yanaşmıştı. Sandalı bağlamış, yokuş yukarı vurmuştu. Çok sıcak vardı. Taşlar ayağının altında ateş gibiydi. Hava karıncalanıyordu. 2 Mart'ı geçmişti başının üstünden. Alçalıp bir daha geçmişlerdi, şaşkın şaşkın öterek. Kayaların arasından ada tavşanları fırlamıştı. Ard ayaklarına kalkmış kaptana bakıyorlardı. Kaptan Mihal ıssız adanın doruğuna tırmanmış, çevresine bakınmıştı. Sessizlik, ıssızlık, ada bir kaya yığını, çevresinde deniz kaynaşmakta. Derin uçurum coşmuş masmavi, hava tertemiz, hiçbir insan soluğu kirletmemiş, murdar etmemiş. Burada yaşamalıyım ben, pek uygun burası bana diye geçirmişti kafasından. Şu kayaların, tatlı suların, yemyeşil bitkilerin arasında insanlardan nefret ediyorum. Adımlarını hızlandırdı, kale kapısından geçti, sokaklara daldı. Birkaç ceset kalmıştı şurada burada, gömmek için vakit kalmamıştı. Leş gibi kokuyordu ortalık. Fragatos'un evinin önüne geldi, kapıyı itip açtı, içeri girdi. Tek katlı bir yoksul eviydi, çevresine bakındı, kimsecikler yoktu evde. ''Hey, kimse yok mu?'' diye bağırdı. Bir kuytu köşeden ürkek, ipincecik bir ses duyuldu, kuş sesi gibi. Yavaş yavaş, bir pelerinin kıvrımları arasından yolunmuş ürkek bir baş parıldadı. Bertoldo'nun başıydı bu baş. ''Kim o?'' diyordu, gözleri bol ışıkla kamaşmış. ''Korkma Bertoldo, benim.'' Bertoldo, kaptanı tanıdığı yüre yerine geldi. ''Hoş gelmişsin yiğitler yiğidi.'' dedi, elini başına götürdü şapkasını çıkarmak için. Ama başında şapka yoktu. ''Hasta mısın yoksa Bertoldo?'' dedi kaptan. ''Dişlerin birbirine çarpıyor. Üşüttün mü yoksa?'' ''Hayır kaptanım, korkuyorum.'' ''Ayıp değil mi sana?'' ''Yok kaptan, hiç ayıp değil. Korkuyorum bayağı.'' Pelerinine sarındı, doğruldu, sırtını duvara dayadı. ''Ey benim Aya Dionysim!'' diye mırıldandı. ''Nereye düşmüşüm meğer? Aslanlar çukuruna.'' İstavros çıkardı. ''Ey rahim tanrım!'' dedi. ''Nasıl olur aklım almıyor. Bir insan bıçağını sıyırıp bir başka insanı boğazlasın. Anlayamıyorum. Ben kuzu bile boğazlayamam. Kuzu da ne söz. İnanır mısın kaptanım? Salatalık doğrarken bile yüreğim cız eder.'' ''Fragatos nerede?'' ''Allah ondan razı olsun kaptan. Ne desem sana? Onunkisi yürek değil, cevahir. O kıyım hengamesinde gelip beni odacığımdan alıp götürdü. Korkudan dizlerimin bağı kesilmişti, yürüyemiyordum. Kucağına aldı beni, gitarımı da omuzladı, yola çıktık. Bir göreydin sokaktaki Türkleri, pala bayıklarını, iri iri bacaklarını, yüzümü pelerinimle kapadım, bakamıyordum, kendimde değildim. Buraya getirip bıraktı beni, kuyunun korkuluğuna oturttu. Karısı çullandı sonra üzerine, gitarı gördü, beni gördü, gözleri döndü hırsından. Şurada bizi neredeyse boğazlayacaklar, sen gitar peşindesin. Beni de gitar sanmıştı. Neyse Allah bize acıdı da, ertesi gün defolup köyüne gitti karı. Biz de rahat ettik. Tam o anda Fragatos girdi içeri. Hoş gelmişsin Kaptan Mihal dedi. Fakirhanemi şereflendirdin. Ama ne istediğini biliyorum. Ben de şimdi sizin oradan geliyorum. Ne zaman Allah'ın izniyle? Yarın. Ventuzos'a kayan bisede haber ver. Savaş ve eğlence. Davet benden. İyi iyi kaptan. Ya şu ne olacak? Bunu ne yapacağız? Dedi Fragato Bertoldo'yu göstererek. Bertoldo gözlerini açmış dinliyordu. Bu iki koca Giritlinin yarım ağızla neler konuştuklarını anlamıştı. Tüfekten, dağlardan, kaçmaktan söz ediyorlardı. Dişleri yeniden birbirine çarpmaya başladı. Kaptan Mihal eğilip bu iyi yürekli ihtiyara baktı. Pelerinine bürünmüş, tir tir titriyordu. Yanımıza alırız onu da dedi. Bir kaşık fazla olur ama zarar yok, yabancı sayılmaz. Kont pelerinin altından başını çıkardı. Kafasında kalan birkaç tel saç dimdik olmuştu. Dağ mı diye çığlık attı. Dağlara mı, silahlı mı? Hayır, kadınlı, çocuklu. Onlara hikayeler anlatırsın. Oyalanırlar dedi Kaptan Mihal. Dış kapıya doğru yürüdü. Kaptan nerede buluşacağız, buluşma yeri neresi diye sordu Fragatos. Selena Dağı'nda, Petrokefala köyünün ardında, Kaptan Sifaka'nın mandırasında. Yürüdü, dar bir sokağa girdi. Barbayani güğümünü boşaltmış, yorgun argın evine dönüyordu keyifsiz. Kaptan Mihal'i görünce durdu. Kaptan dedi, çok kan döküldü, çok. Dur da nasıl geri alacağımızı düşünelim bu kanı. Kaptan Mihal eliyle şöyle bir silkip öte etti ihtiyarı. Delilerden, zararsız delilerden hiç hoşlanmazdı. Kaptan Stefanis'in fakirhanesinin orada durduğu içeri girdi. Öfkeli reis evinin sofasında tek başına oturmuş yama yamıyordu. Bekardı, kartaloza kaçmıştı. Tüm kadın işlerini, ev işlerini bilirdi. Dikiş diker, yemek pişirir, çamaşır yıkar, evi temizler, tahtaları silerdi her gün. Sanki gemi güvertesiydi odaların döşemeleri. Aya Nikola'nın kandilini zeytinyağı doldururdu. Varsın Aziz onun en müşkül anında yardımına koşmamış, dardanasını denizin dibinden tutup çıkarmamış olsundu. Hangi birine yetişsin fukara Aziz? Her an binlerce gemi denizlerde tehlikede. Helal olsun ona zeytinyağı der, habire kandilini doldururdu silme.